Ayrım 83. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Tahak yol Sefa Kaplan. Sayfa 707. Batı Trakya ve Hatay'dan Lozan'a isyan. Lozan Barış Konferansı'nda kabul edilen anlaşmanın tamamı TBMM'ye takdim edilmiş, onaylanması amacıyla da kanun tasarıları hazırlanmıştır. Kanun tasarılarını hazırlayanlar Lozan Anlaşması'nın Türk'ün ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek niteliklere sahip bulunduğunu savunurken, söz alan bazı milletvekilleri anlaşmada yer alan boşlukları ve haksızlıkları sergilemekten geri kalmamışlardır. Hatay, İskenderun ve Batı Trakya bunların başında gelmekte ve oralarda kaderlerine terk edilen insanlar isyanlar içinde TBMM'ye dilekçe üstüne dilekçe yağdırmaktadır. Fakat netice hüsrandır. 21 Ağustos 1923 tarihinde Ali Fuat Paşa'nın başkanlığında toplanan TBMM'de takdim edilen tasarılardan sonra Lozan tartışılmaktadır. Devre 2 Cilt 1 İçtima Senesi 1 TBMM Zabıt Ceridesi 7. Birleşim 21-8-1339 yani 1923 Salı 2. Celse Reis 2. Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri Katipler Ruşen Eşref Bey Karahisar'ı sahip Ragıp Bey Zonguldak Reis, oturum açıyorum efendim. Gündemimizin ikinci maddesi Lozan Sulh Konferansı Anlaşması'na aittir. Bunun hakkında encümenden kanunlar ve lahiyeler ve mazbata gelmiştir. Müsaade ederseniz bunları okuyacağız. Lozan Anlaşması'nın tam metni, metnin ekinde yer alan özel mukavereler okunduktan sonra hükümetin TBMM'ye anlaşmayla birlikte sunduğu teklif okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Makamını Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükümetlerinin yetkili delegeleri arasında 24 Temmuz 1339 yani 1923 tarihinde Lozan'da imza edilen anlaşma ile ona bağlı diğer 15 mukavele name ve senedin kabul ve tasdikine dair tanzim ve icra vekilleri heyetinin 15-8-1339 yani 1923 tarihinde oturumunda kabul edilen kanun tasarısıyla anlaşma ve mukavele name ve senedin bir matbu birer nüshası yüce meclisçe incelenmesi ve onaylanması amacıyla ekte takdim kılınmıştır. Aciliyet kararı ile müzakeresi için gereğinin yerine getirilmesini istirham eylerim efendim. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ali Fuat. Bunun arkasından da 24 Temmuz 1923 Lozan Sulh Anlaşması ve ekleri hakkındaki kanun tasarısı TBMM'ye takdim edildi ve hakkındaki müzakerelere geçildi. Reis. Efendim, heyeti vekili reisi bu okunan 4 kanun tasarısının acilen müzakeresini teklif ediyor. Bildiğiniz gibi aciliyetten maksat bir kere müzakeresidir. Bunu kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim, esasen müzakere edeceğimiz mesareler kanun tasarılarıdır. Bunların bütünü hakkında müzakere yapacağız. Zaten söz almış arkadaşlarımız vardır. Encümen reisi Yusuf Kemal Bey izahat verecektir. Hariciye Encümeni Reisi Yusuf Kemal Bey, Sinop, Dipnot, Yusuf Kemal Bey, Yusuf Kemal Tengirşenk, 1878-1969 yılları arasında yaşamış, Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda ve TBMM'de görev yapmıştır. Çeşitli hükümetlerde İktisat Hariciye ve Adliye Bakanlığı'nı üstlenmiş, hayatının son 40 yılını ise Ankara Hukuk Fakültesi'nde profesör olarak akademide geçirmiştir. Kastamonu milletvekili olan Yusuf Kemal Bey, Bekir Sami Bey ile birlikte Moskova'ya giderek Moskova Anlaşması'nı imzalayan delegeler arasında da yer almıştır. Yusuf Kemal Bey, arkadaşlar, Lozan Anlaşması yeni Türkiye Devleti'nin diğer devletlerle karşılıklı münasebetlerini tayin ediyor. Bunu bütününe, ruhuna, esasına bir göz atılırsa Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı anlaşmalara nispetle bir yenilik görülür. Bu yenilik Lozan Anlaşması'nda genel surette Türkiye'ye diğer devletler gibi muamele edilmesi ve eşit tutulmasıdır. Cümlenizce malumdur ki Osmanlı İmparatorluğu en şevketli, en kudretli zamanlarda da bugün onun 1/4 mi, 1/5 mi belki diyebilirim, 1/10 kadar araziye malik olan bu yeni Türkiye Devleti'nin gördüğü muameleyi görmedi. Alkışlar. Osmanlı Devleti imparatorluğun en şevketli zamanlarında da bir takım kayıtlarla bağlıydı. Elleri kolları bir takım zincirlerle sağlam bir surette bağlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine kaim olan bugünkü Türkiye Devleti'nde o zincirler yoktur ve o zincirler parçalanmıştır. O zincirler kırılmıştır. Acaba o zincirler nasıl parçalanmış, nasıl kırılmıştır? Lozan Antlaşması'nı doğrudan doğruya meydana getiren bu durumu ne yapmıştır? Şark meselesinin ne olduğunu cümlemiz biliriz. Şark meselesinin manası Avrupa'nın doğusunda bulunan Osmanlılığa karşı evvela Avrupa'yı müdafaa etmek ve bir müddet müdafaa ile meşgul olduktan sonra bilhassa Karlofça Antlaşması'ndan sonra onu geriye itmek, bununla beraber kaleyi içinden fethe çalışmaktır. Dipnot: Karlofça Antlaşması 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Lehistan Litvanya Birliği ve Rus Çarlığı arasında Karlofça'da imzalanan anlaşma. Resmi tarihlerde Osmanlı'da gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Osmanlı İmparatorluğu bu anlaşma ile tarihinde ilk defa büyük oranda toprak kaybetmiştir. Bir taraftan harp meydanlarında Osmanlı ordularını toplayabildikleri kuvvetle mağlup eden düşmanlar, diğer taraftan her türlü vasıtaya müracaat ederek Osmanlılıktan imtiyazlar ismi altında bir takım şeyler almışlardır. Bu imtiyazlar öyle şekillere girmiş, o kadar yayılmıştır ki, ben Osmanlıyım diyen Osmanlı İmparatorluğu tebaası, bu imtiyaz sahibi olan devletler için her nakit vasıtalar, aletler oluyordu. Bilirsiniz ki Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi Mondros Antlaşması'na kadar devam etti. Ricat Mondros Mütarekesi'ne kadar geldi. Fakat bu gerileme devam ederken Türk zihinlerinde, Türk düşüncelerinde yavaş yavaş bir inkılap başlıyordu. Bir zamanlar falan kumandanın hatasına veyahut filan paşanın kusuruna bağlanan felaketlerin sebebinin başka şey olduğu, başka yerde bulunduğu yavaş yavaş görülmeye başladı. Türk tarihi fikirlerini tetkik edersek o halleri görürüz. Ecnebilerin her türlü vasıtalarla, en ufak sebeplerle iç işlerimize müdahaleleri, hamiyetli Osmanlıların Türklerin zihinlerinde daimi bir endişe teşkil ediyordu. Bunların neticesi olmak üzere fikirlerde meydana gelen bu yavaş inkılabın ilk eserini, 2. Abdülhamid'in idaresi şeklinde görünen iç baskıyı yıkmakla gösterdi. Dipnot: 2. Abdülhamid, 22 Eylül 1842 ile 10 Şubat 1918 tarihleri arasında yaşayan ve 31 Ağustos 1876 ile 27 Nisan 1909 yıllarında hükümdarlık yapan Osmanlı İmparatorluğu'nun en tartışmalı padişahı. Devrinde bilhassa askeri alanda batılı eğitim kurumları açılmış, bu okullarda yetişenler ise Abdülhamid'e isyan ederek tahttan indirmişlerdir. Meşrutiyet geldi. Fakat meşrutiyet devletin derdine deva bulamadı. Meşrutiyet devresinde de o gerileme durdurulamadı. Belki meşrutiyet devresinde demin başladığını arz ettiğim büyük inkılap fikri bir takım adımlar daha attı. Yani bütün Avrupa'nın, bütün cihanın ilerlemesine, yükselmesine en kuvvetli esas olan milliyet fikri yavaş yavaş yol alıyordu. Harbi umumi neticesinde Osmanlı Devleti parçalandı. Şark meselesi çözümlendi. Bunu Türk milliyetperverleri bir tarihi zaruret olarak gördüler. Eğer o zaman debdebe ile ilan edilen her milletin kendi kaderini idare etmek kaidesi tatbik edilmiş olsaydı, belki bu işler olmayacaktı. Fakat bir kuvvet kendini sınırlar. Diğer bir kuvvet olmadıkça her vakit hareket edeceği için bir taraftan bu kaideyi ilan edenler, diğer taraftan o kaidenin tamamıyla tersine olan bir yola gittiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun yalnız taksimiyle yetinmediler. Türk'ün en mukaddes hislerine ve öz yurduna göz diktiler, onu mahvetmek istediler. Fakat bu tesirin aksi tesiri tesir nispetinde oldu. Türkiye'de bu darbeler üzerine daha ziyade kuvvet kazanmış olan milli cereyanın başına geçenler, Mondros Antlaşması'nı ve onu takip eden sulh şartlarını göz önüne aldılar ve onun şiddeti nispetinde olarak ve tabii pek haklı bulunarak yalnız Osmanlı yurtlarının sahibi olduğunu iddia etmekle kalmadılar. Biz bu yurdun yegane sahibi, hür ve müstakil sahibi olarak kalacağız dediler. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar, bu ne zaman ilan ediliyordu? Mondros Antlaşması ilan edilmiş, acaba bu millette kıpırdamak ihtimali var mıdır, yok mudur diye her tarafta şüpheler geçerli. Bütün silahlarımız ellerimizden alınmış, ordumuz adeta yok olmuş, hazine zorbaların elinde. Milletçilerde bir temsilciler heyeti göndermek için verecek yolluk yok. Böyle bir zamanda Türk milletinde gizlenmiş olan kuvveti keşfederek bu kuvveti meydana çıkarmış olanlara Türkler ilelebet minnettar kalacaklardır. Alkışlar. Sivas Kongresi'nin kararı üzerine Misak-ı Milli yapıldı. Misak-ı Milli Türk'ün menfaatlerini ihtiva ediyordu ve diyordu ki, benim esas menfaatlerim bunlardır. Fakat alemde geçerli olan ezeli bir kaide hükmünce yalnız kağıt üzerinde ifade edilen menfaatler bir hak teşkil etmiyor. Misak-ı Milli o zaman alemce adeta bir beyanname şeklinde telakki ediliyordu. Misak-ı Milli'de yer alan Türk menfaatlerinin hak olması ancak o Türk menfaatlerinin Türk kuvvetiyle mahfuz bulunduğunu ispat etmekle mümkündür. İşte Mondros Mütarekesi'nden Lozan Anlaşması'nın imzasına kadar geçen bütün müddet bu davanın ispatına çalışmakla geçmiştir. Türk'ün mübarek kanı pek çok akmıştır. Fakat İnönü Muharebelerinde yavaş yavaş görünen o Türk kuvveti, cümlesini sayamam, İnönü Muharebeleri, Ermenistan Seferi, bazı taraflarda halkın kendi kendine yaptığı mücadelelerle görünmeye başladı. Hani o bizim silahlarımızı aldıkları zaman ki bizi yok farz etmişler ve herkesi acaba bu Türk milleti hareket eder mi, etmez mi diye ümitsiz bırakmışlardı. İşte o kuvvet yok mu? O kendini göstermeye başladı. Sakarya'da Türk sineleri, Türk göğüsleri memlekete çelikten bir duvar çekti. Alkışlar. Afyonkarahisar'ında Dumlupınar Muharebelerinde ise Türk menfaatlerinin Misak-ı Milli'de yer alan Türk haklarının Türk kuvvetine dayandığı sabit oldu. Alkışlar. O zaman Misak-ı Milli bir ilanname olmaktan çıktı. O zaman Misak-ı Milli riayeti gereken hukuku ihtiva eden yüksek bir beyanname haline geldi. Çünkü hak herkesin nazarında olduğu gibi tamamıyla ortaya çıkmıştı. Türk istiklalinin sahibiydi, Türk hürriyetinin sahibiydi ve bunu vermeyecekti, bunu ispat etti. İşte arkadaşlar, bunu kim ispat ettiyse o deminki dediğim zincirleri kıran onlardır. Akan mübarek Türk kanı ve Türk azim ve yiğitliği onları böyle çözülür ve dökülür bir hale getirdi. Ve bunu vaktiyle 5 kişi de kalsak, elimizde ufak bir tepe de bulunsa, o tepenin üzerine çıkacak, bayrağımızı dikecek, ölecek fakat teslim olmayacağız diyenler yaptı. Alkışlar. Eşitlik muamelesi esasını başta büyük Türk evladı, reisi mübeccelimiz bulunduğu halde Kur'anların kurduktan sonra da uğraşmaları lazım geliyor. Dipnot. Reisi mübeccel, yüceltilmiş aziz, muhterem, mükerrem, muazzez reis, kastedilen Mustafa Kemal'dir. Arkadaşlar, şurayı da arz etmek isterim ki, bir taraftan yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kuvvetini gösteriyordu. Diğer taraftan da burada teşkil edilen Büyük Millet Meclisi'nde ve hükümetinde Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan devlet kavramlarından başka devlet kavramları vardı. Yani deminki arz ettiğim o bereketli ve doğurgan his ve o bereketli mefkure hükümeti de daha muntazam, daha yeni ve daha asri bir yola sevk ediyordu. Şüphesiz bu karşımızdaki düşmanlar tarafından görülüyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilleriyle görevini yaparken, karşılarında imparatorluğun o muazzam paşalarından, o muazzam efendilerinden başka kimseler bulunduğunu pek iyi biliyorlardı. Eşit muamele esasının elde edilmesinde elbette bunun da bir dereceye kadar tesir olduğu inkar olunamaz. Böyle olmakla beraber bildiğiniz gibi tabiatta atalet hassası vardır. Tabi insanlar ellerindekini vermek istemezler. Bütün bu hakları görmekle beraber delegasyonumuz karşılarına gider gitmez, ne istiyorsanız efendiler, o istediklerinizi tamamıyla size veriyoruz demediler. Safahatını detaylarıyla bildiğiniz gibi pek uzun mücadeleler oldu. Delegasyonumuzun gösterdiği metanet, şüphesiz hükümetimizden aldığı talimat üzerine ve hükümetimizle müşterek idi, herkesin kabul ettiği bir şeydir, dostum ve düşmanın. Bu bakımdan hukukumuzu müdafaa ve elde etmeye memur ettiğiniz kimseler en iyi seçilmiş zevat idi. Hükümetin eski bir hariciye vekili olarak onları bütün samimi ruhumla ve bilerek pek çok tebrik ederim. Şiddetli alkışlar. Refik Bey Konya, biz de iştirak ederiz. Yusuf Kemal Bey devamlı, efendiler, anlaşma genel hükümlerinin maddelerinin detaylarını mazbata yazarı arkadaşım size arz edecektir. Bendeniz buraya yalnız bir borcu yerine getirmek için çıktım. Şükran ve minnetimi arz ederken o şükran ve minnetin tesirlerinin neler olduğunu hikaye ettim. Sonra bütün bu işin başından nihayetine kadar endişeli zamanlarda belki hiç ümitsiz olunmamıştır ya ümitsizlik geldiği anlarda daima ve daima bunu demir eliyle tutan o büyük Türk evladına bütün Türklük namına demelidir ki sana yalnız minnet şükran değil Mustafa Kemal Paşa bu senin eserindir. Şiddetli ve sürekli alkışlar. Ki bu eser Türk'ün hürriyet ve istiklalidir. Arkadaşlar, Türk memleketinde bundan sonra müstakildir. Arkadaşlar, bir zamanlar sahilden dahile cephane sevk ederken, yağmur yağdığını görüp de çocuğunun örtüsünü alarak cephane sandığını örten anaların çocuğu hasta olmuşsa, bugün bilsinler ki maksatları elde edilmiştir. Bu memleketin yolunda her türlü mahrumiyete katlanarak uzun müddet siperlerde bekleyen, orada harbeden gaziler bilsinler ki mesailerinin mükafatı elde edilmiştir. Şüphesiz bu yolda hayatını veren mübarek şehitlerimizin de ruhu şad olmuştur. Yetimler bu yolda can vermiş, ölülerini düşünürken bununla teselli olsunlar, iftihar etsinler. Arkadaşlar, bütün maruzatımdan bir netice çıkıyor. Biz bu anlaşmayı mücadelemiz sayesinde elde ettik. Hayat dün de bugün de bundan sonra da mücadeledir ve mücadeleden ibaret kalacaktır. Onun için arkadaşlar, bu zamana kadar çalıştığımızın sermayesi elde edilmiştir. Bundan sonra yapacağımız bir iş kalmamıştır yoluna elbette ve elbette hiçbir zaman gitmeyeceğiz. Yalnız bu büyük dersten ibret alacağız. Deminden beri arz ettiğim bu safha bize pek güzel gösteriyor ki, bu millet hiç yoktan ortaya kuvvetli bir ordu çıkardı. Osmanlı İmparatorluğu'na göre muntazam bir hükümet meydana getirdi. Sonra hiç parası olmayan bir devlet, 3-4 senede de hiç borç yapmadan bu mühim mücadeleyi nihayete erdirdi. Bu meydanda iken neden bir millet ümitsiz olsun? Bu mazi bize gösteriyor ki, biz mücadele edersek şüphesiz mücadeleden maksadım harbedelim demiyorum. Hayat mücadeleden ibarettir. Hayat daima uğraşmak ve çalışmaktan ibarettir. Onun için yaptığımız bu anlaşmanın meyvelerini ancak ve ancak bundan sonra ciddi bir mücadele ile elde edebileceğiz. Bundan evvelki elde edilen başarı bunu bize gösteriyor. Bir noktayı daha arz etmeden evvel kürsüden inmeyeceğim. Demin arz ettiğim yüce insanların mesaisiyle beraber bu anlaşmanın elde edilmesinde bundan evvelki arkadaşlarınızın da büyük hizmeti olmuştur. Alkışlar. Lozan Anlaşması'nı incelerken, bu eşit muameleden bahsederken, bundan evvelki meclisin manevi şahsiyetine minnet ve hürmetlerimizi arz etmeye elbette ve elbette mecburuz. Alkışlar. Anlaşmanın hükümlerinden icap edenleri arkadaşlardan mazbata muhariri beyefendi izah edecektir. Harici Encümeni mazbata muhariri Doktor Refik Düştü Bey, İzmir. Arkadaşlar, milletimizin daima nihayetsiz azmine ve her vakitte karşı karşıya kaldığımız hudutsuz zulme karşı bir beyan olarak bu kürsüden Lozan Sulh Anlaşması'nı inceleyen Hariciye Encümeni namına bugün Yüce Eğitlerinizin huzurunda şu kesin sözü haber vermek onuruna erişmek benim için çok büyük bir sevinçtir. Evet arkadaşlar, Şark'ın mazlum ufuklarında asırlardan beri devam etmiş olan Şark meselesi, Şark suikastı, nihayet bugün büyük milletimizin yüksek azmiyle ve yalnız Türkiye'nin eliyle ve milletlerin kayıtsız şartsız hakimiyet ve istiklali prensibi sayesinde bir daha hortlamamak üzere defnedildi. Tarihin en kanlı bir fecaat sayfası şimdi incelemeniz için arz edilen bu kırmızı kaplı kitapla örtülüyor ve kapanıyor. Artık Şarka ve Garp'a müjdeler olsun ki, çok zamanlardan beri insafsız ve kanlı entrikalarla birbirinden ayrılan, acı çeken hak yaptırma gücü kuvvet ile buluştu. Medeniyet, insaniyet artık utanmadan, yüzü kızarmadan ayağa kalkabilir. Evet arkadaşlar, medeniyet dünyasının aşkıyla yanıp yıkıldığı sulh perisi artık aramızda dolaşıyor. Vatanımızın müdafasını nasıl mertçe ve kudretle yapmasını bildikse ve yaptıksa, bu ruh aşkımızı da vicdan aşkımızı da güzelce korumasını bileceğiz. Bizi zaferden zafere taşıyan ordularımızı iyi idare ederek, son zafere kadar eriştiren Büyük Millet Meclisi, milletin beklediği cihattan gayi olan sulhu da imzalamayı başarmıştır. İşte bendeniz bugün huzurunuza incelenmesini harici encümenine emir buyurduğunuz kitap hakkında encümeniniz namına malumat ve değerlendirmelerimi arz etmeye geldim. Ancak bu esaslara girişmezden evvel encümen reisimiz Yusuf Kemal Beyefendi tarafından büyük reisimize hitaben söylenilen samimi konuşmayı bütün encümen arkadaşlarımız namına arz ve tekrar etmeyi bir vazife bilirim. Bütün meclis ve bütün millet sesleri. Ve bu sözümüze karşı Büyük Millet Meclisi'nin muhteref azalarının tek ses olarak gösterdikleri tezahürat bu fikrimize bütün meclisin tamamıyla iştirak ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda uzun ve çok şiddetli münakaşalara göğüs gererek bu sulhu bize getiren delegasyonumuza da teşekkürü borç bilirim. İncelemeniz için huzurunuzda bulunan bu kırmızı kaplı kitap, Lozan Anlaşması hakkındaki encümenin değerlendirmeleri zaten mazbatamızda arz edilmiştir. Bu bakımdan şimdi arkadaşlarımız tarafından izahat talebine lüzum gösterildikçe, istenilen tafsilat hakkında istenilen noktayı arz etmek üzere bir bütün olarak özetlememe müsaade buyurmanızı rica edeceğim. Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp, Hırvat devletleri arasında 1923 senesi Temmuz'unun 24. günü Lozan'da imza edilen bu anlaşma 5 kısmı ihtiva ediyor. Ve ekleri de 5 mukavele name ve 5 protokolden ibarettir. Birinci kısım araziye, tabiiyete ve ekalliyetlere dairdir. Bu fasılda kayıt ve arz olunan noktalar, ana vatanımızdan yine kendilerinin akdettikleri Mondros mütarekesini çiğneyerek ve onu yırtarak namertçe bir suikastla ayırmak için işgal edilmiş olan bir takım vatan parçalarının düşmanı Akdeniz kıyılarına kadar adeta bir şimşek hızıyla denecek derecede süren muzaffer Büyük Millet Meclisi ordularının fiilen geri almasına lüzum kalmaksızın bu anlaşma ile iadesine rıza gösterilmiş olmasıdır. İkincisi yine bu araziye ilişkin maddelerin daha evvelce burada, Ankara'da Fransa Devleti ile imzalanan Ankara Anlaşması'nı asla zedelemedikten başka tamamıyla geçerli olduğu, adı geçen devletin yetki sahibi temsilcisi tarafından verilmiş beyanname ile kayıtlı bulunmasıdır. Bunlardan başka bu fasılda memnuniyetle nazarımıza çarpan en mühim madde 28. maddedir. Müsaade ederseniz yüce huzurunuzda o maddeyi aynen okumak isterim. Madde 28. Anlaşmayı imzalayan taraflar Türkiye'de kapitülasyonların hepsinin tamamen ilgasını, her biri kendisini ilgilendiren tarafıyla kabul ettiklerini beyan ederler. Bundan sonra bu kısımda tabiiyete dair ahkam ve ekalliyetlere dair maddeler vardır. İkinci kısım mali hükümler hakkındadır. Hepimiz pek iyi biliyoruz ki uzun senelerin pek çok süren devamlı hataları yüzünden ve bunları takip eden harpler sebebiyle tasfiyesi, neslimize isabet eden ve cidden müthiş ve önemli bir yekün teşkil eden Düyun-u Umumiye-i Osmaniye'nin, yani genel Osmanlı borçlarının taksimi meselesiydi. Bu mesele en tabii ve zaruri bir meseleydi. Bu meselenin de devletler hukuku kaidelerine göre ve zaten Balkan Harbi'nden sonra imzalanan Paris Mali Konferansı kararları da dikkate alınarak Yüce Meclisinizin arzu ettiği şekilde ana para üzerinden taksim edilmek suretiyle temin edildiği açıkça görülür. Onu takip eden kısım iktisadi meselelere aittir. Bu bahisteki maddelerin tabii ki Düyun-u Umumiye hariç tutularak karşılıklı esaslar dairesinde yapıldığı ve memleketimizde fertler arasında geçerli olan ve her vakit tatbik edilmekte bulunan hükümlere uygun olarak halledildiğini anlıyoruz. Dördüncü kısım ulaşım ve sağlık meselesinden bahistir. Bu kısımda ayrıca işaret ve kaydedilecek umumi kaideler haricinde bir meseleye tesadüf etmiyoruz. Türkiye'de kapitülasyonların ortadan kaldırılması münasebetiyle ecnebi postanelerin de ilga edildiğine dair kayıtlı bir maddeye de bu fasılda tesadüf ediyoruz. Ve bu cümleden olmak üzere sağlık meselesinde başlangıçta doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin kararıyla başladığı halde daha sonra kapitüler bir şekil alan ve herkesin arasında karantina ismiyle hatırlanan meclisin tamamıyla lağvedildiğini görüyoruz. Ondan sonra tutuklama hükümlerinden bahseden 5. kısım geliyor. Burada da bilinen gelenek ve esaslar ve kaideler haricinde bir noktaya tesadüf etmiyoruz. Mukavelelere gelince onların da 5 tane olduğunu arz etmiştim. Birincisi Boğazlar usulüne dair olan mukaveledir ki, onun muhteviyatı itibariyle Boğazlar usulüne dair misak-ı millimizdeki özel fıkraya uygun olduğu görülüyor. Diğerleri ikamet ve adli yetki hakkındadır. Üçüncüsü tekliflere aittir. Dördüncüsü ticaret hakkındadır. Bu 3 mukavele namede de karşılıklı şartların dikkatlerden uzak tutulmadığı birçok fasıllarda ve maddelerde tesadüf edilen açıklıktan anlaşılıyor. Ondan sonra bir de zorunlu olarak mübadele edilen ahaliye dair mukavele name vardır. Pekala biliyorsunuz ki Türkiye'de tabi olduğu bir devlete karşı ihanet eden bir kütle yüzünden nihayet uzakta bulunan kardeşlerimizin zorla bir surete nakline mecburiyet el verdi. Çok temenni ediyorum ki bu işe memur edilecek karma komisyonun tarafsız devletler tarafından olan azaları, başkaları yüzünden zorla yerinden yurdundan ayrılan bu mazlum kardeşlerin hukuk ve menfaatlerini korumak için gereken gayret ve desteği göstereceklerdir. Sonra yine anlaşmaya bağlı 5 protokol ve 5 beyannameye tesadüf ediyoruz. Protokollerin biri bütün milletin sabırsızlıkla beklediği Britanya, Fransa ve İtalya işgal orduları tarafından işgal altında olan bir kısım vatan parçalarının boşaltılmasına dairdir. Bu bahse temas ederken hiç şüphesiz hepimizin vicdanı ister istemez henüz işgal altında bulunan vatan parçalarına bakarak sızlıyor. Oradaki kardeşlerimize müjdeleyelim ki artık rahat olabilirler ve pek yakında tamamıyla kurtulacaklardır. Alkışlar. Hülasa, başlangıçta arz ettiğim gibi istenildikle detayların arzına hazır bulunmak şartıyla kısa bir toplama ile muhteviyatından bahsettiğim sur anlaşmasının bütünü encümence milli hedeflerimizi tatmin eder bir mahiyette görülmektedir. Bu bakımdan yüce heyetinizden buna ait 4 kanun tasarısının kabul ve onayını istirham ediyoruz. 83. ayrımın sonu. Sayfa 715.